Podcast dinleye hoş geldiniz. Ben İknur Yılmaz. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ile konuşacağız. Onursal Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Onursal Bey ile Türkiye'de ve dünyada seçim güvenliğini konuşacağız. Hazırsanız ben başlıyorum Onursal Bey. Öncelikle hukuki tüm kurallara uygun güvenli bir seçim modeli nasıl olur? Tarif eder misiniz bize?
En güvenli seçim modeli aslında YSK gibi seçimi düzenleyen kurulların bağımsız, tarafsız karar almasıyla olur. Seçmen listeleri oluşturulurken eğer İçişleri Bakanlığı kafalarda bir soru işareti bırakmıyorsa, yabancılar yani Suriyeliler, Afganlar yürütülen süreçler, sonrasında sayım döküm süreçleri ve sonrasında yine il ve ilçe seçim kurullarında yapılan birleştirme süreçleri eğer şeffaf ve siyasi partilerin denetimine açıksa seçim süreçlerinde hiçbir gölge düşmez ve vatandaş sandığa giren oyların sandıktan doğru çıktığıyla ilgili hiçbir şüphe duymaz. Fakat Türkiye'deki temel sorunumuz YSK'ya olan güvensizlik. Şöyle hafızalarımızı tazeleyecek olursak 2017 referandumunu hatırlayın. 2017 referandumunda maç oynanırken kural değişti. Mühürsüz oylar geçerli sayıldı ve seçimin sonuçlarını etkileyen bir değişim olduğu iddiaları çok yüksek sesle dile getirildi. Kimse bu iddiaları yani referandumdaki sonucu etkileyip etkilemediğiyle ilgili iddiaları şeffaf bir şekilde açıklığa kavuşturmadı. Orası vatandaşın vicdanında, aklında bir soru işareti olarak kaldı. Bununla birlikte 2019 İstanbul seçimlerini hatırlayın. 6 Mayıs günü 31 Mart'ta İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmış olduğu seçimler 6 Mayıs günü iptal edildi. Haksız, hukuksuz, hiçbir gerekçeye dayandırılmadan nasıl iptal edildi? Şöyle iptal edildi. Adalet Kalkınma Partisi'nin YSK temsilcisi bir bavul belgeyle geldi. Ne vardı bu bavulun içinde? Kişiye özel hassas sağlık verileri vardı. Yani bir kişinin oy kullanıp kullanmayacağı ile ilgili eğer engelliyse, çeşitli raporları varsa Sağlık Bakanlığı'nda ya da Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çeşitli belgeler var. Bu belgeler temin edilmişti ve kişiye özel sağlık verileri vardı. Yine sandık kurullarına başkanlık eden memurlar var. Sandık kurulunda yer alan memurlar var. Bunların memur olup olmadığı ile ilgili bilgiler de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ve İçişleri Bakanlığı'nda bulunur. Bu bilgiler de vardı. Normalde bir siyasi partinin bu bilgilere ulaşma şansı yok. Ama ne hikmetse Adalet Kalkınma Partisi bu kişisel verilere ulaşmıştı ve bunlarla itiraz yaptı. Bu itiraz da haksız hukuksuz itiraz da YSK temsilcileri tarafından 7'ye 4 bir oranla kabul edildi ve dönüp geldiğimiz noktada seçimler tekrarlandı. Tabii seçimlere yapılan bu müdahaleler de sonucu değiştirmeye yetmiyor. Bundan 6 Mayıs'tan sonra 24 Haziran'a kadar 1,5 aylık süreçte vatandaş öyle büyük bir tokat attı ki benim irademle uğraşmayın dedi. Ama Adalet Kalkınma Partisi yine iflah olmadı. Bu defa seçim yasasını değiştirdi. Biraz önce sordunuz nasıl seçimler daha şeffaf olur, daha güvenli olur diye sordunuz. Aslında yasalarla düzenlendiği zaman ve bu yasalar şüphe kaldırmadığı zaman güvenli olur. Türkiye tarihinin en berrak ve anlaşılır yasalarından biri şuydu. Seçim kurulu hakimleri bir bölgedeki en kıdemli hakimler arasından belirlenir. Yani en kıdemli hakim seçim kurulu hakim olur. Bunu değiştirdiler. 1950'lerden gelen bu yasayı değiştirip kıdemli hakimler arasından, daha doğrusu birinci sınıf hakimler arasından kurayla belirlenir dediler. Bununla birlikte yine işte vatandaşların çeşitli seçmen listelerindeki durumlarına müdahale edildi. Eskiden adresi olmayan biri seçmen olarak kabul edilmezken, şimdi herhangi bir adrese kayıtlı olmasa da kişiyi son adresinde seçmen ilan eden bir anlayış var. Eskiden bir siyasi partiye üye olsanız da eğer seçim güvenliğiyle ilgili görev almak istiyorsanız örneğin Saadet Partisi üyesiyseniz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandık görevlisi olabilirdiniz. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyken Saadet Partisi'nin seçim kurulu üyesi, sandık kurulu üyesi olabilirdiniz. Bunu değiştirdiler. Bunun da tek bir sebebi var. Vatandaşın sandıkları korumasını zorlaştırmak. Ve yine önemli meselelerden biriydi. Seçimi kazanamayacağını gören Adalet Kalkınma Partisi iktidarı şöyle bir hamle daha yaptı Cumhur İttifakı aslında. Ve biliyorsunuz ittifaklar içinde oylar dağılıyordu. Milletvekillikleri önce ittifaklara dağıtılıyordu. Artık oylar içinden çeşitli şekillerde milletvekilleri seçiliyordu. Bu da şuna işaret ediyordu. Vatandaşın oyu meclise yansıyordu. Az bir oyu olan İttifak Partisi'nin seçmenin oyu da büyük partiyle birleşip meclise yansıyordu. Bunu da değiştirip vatandaşın oyu partisine yansısın gibi bir anlamsız uygulamaya geçtiler. Bunları gördüğümüz zaman ve biraz önce söylediğim 2017 ve 2019 seçimlerindeki haksız hukuksuz uygulamaları gördüğümüz zaman vatandaşın aklında seçim güvenliğiyle ilgili bir soru işaretinin oluşması çok doğal. Ve biz de bu süreçleri en yakından takip ediyoruz. Şu anda seçmen listelerini analiz ediyoruz. Sandık görevlerimizi bir yandan eğitiyoruz ve gerekli sandıkları atamak için sürecin başlamasını bekliyoruz. Millet İttifakı bileşenleriyle bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Sürecin ilerleyen günlerinde insan kaynağımızı birleştiriyor olacağız ve kaç yüz bin insanı sandıklarda görevlendirdiğimizi de bütün kamuoyuyla paylaşacağız.
Aslında daha önce siz bir takım açıklamalarda bulunmuştunuz. Seçmenin hareketliliğini inceliyor olacağız. Eğer seçmen kütüğünü taşımamışsa onları seçim bölgelerine tekrar taşımak için çalışmalar yapacağız. 6 parti olarak her sandıkta en az 2 kişi olmak gibi bir amacımız var. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri 250 bine yakın kişiyi görevlendirdi. Bizim kullandığımız bir altyapımız var. Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen sonuçları karşılaştırarak verileri takip ediyor olacağız. Bu yöntem geliştirildi mi? Daha sonra eklediğiniz başka maddeler oldu mu?
Bugün sabah bir toplantı yaptık. Sistemde şu an 280 bin görevlimiz var. Onu söyleyeyim mesela güncellenmiş bu süreçte. Bununla birlikte biz masaüstü analizler yapıyoruz. Büyük veri çalışmaları yapıyoruz. Elimizdeki geçmişten bugüne seçmen verilerini işleyip burada bir anomali var mı? Herhangi bir verilerde değişiklik var mı? Bunları takip etmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte vatandaşın büyük bir hassasiyeti var. Yabancı seçmen sayısında bir değişim var mı? İşte Suriyeli, Libyalı, Iraklı, İranlı seçmen sayısında bir değişim var mı? Buna bakıyoruz. Yaptığımız analizlerde de bu sayının tabii ki yine çok yüksek ama iddia edildiği gibi milyonlar olmadığını da görebiliyoruz. Ben size çok kısa bir bilgi vereyim. Yurt içi ve yurt dışı seçmen listelerinde Suriye, İran, Irak, Libya ve Afganistan'dan gelen toplamda yaklaşık 240 bin seçmenimiz var. Bunu sizinle paylaşmak isterim. Tabii detaylarını da tek tek bildiğimiz veriler bunlar. Bununla birlikte ilk defa oy kullanacak seçmenler var. Bunların 4 milyon 950 bini yurt içinde, 311 bin de yurt dışı seçmen listelerinde. Yani 5 milyon 263 bine yakın seçmen de bu seçimlerde oy kullanıyor olacak. Yine ilk defa oy kullanıyor olacak. 18-24 yaş arası gençler bunlar da 14 Mayıs itibariyle ve olursa ikinci turda yine sayıları artacak. Bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii bu arada seçmenlerin özellikle deprem dönemindeki hareketliliği ile ilgili durumu da yakından izliyoruz. Çünkü özellikle Adıyaman'dan, Malatya'dan, Maraş'tan ve Hatay'dan Türkiye'nin dört bir yanına vatandaşlarımız göç etmek zorunda kaldı. Siz de biraz önce belirttiniz, vatandaşlarımızın hepsi seçmen kayıtlarını şu an bulundukları ile almadılar. Bunun birkaç sebebi var. Bir sebebi yıllardır yaşadıkları kadim kentlerini terk etmek istemiyor vatandaşımız. Diyor ki ben fırsatını bulursam hızlıca kentim inşa edilebilse ben geri döneceğim diyor. Bunun için de biz oy kullanma hakkından mahrum kalmasın istiyoruz vatandaşlarımız, seçmenlerimiz. Ve elimizden geldiğince taşımaya çalışacağız. Fakat sizin aracılığınızla da bir çağrıda bulunayım. 2 Nisan'a kadar bütün seçmenlerimiz 14 Mayıs günü nerede olacaklarsa, bu deprem bölgesindeki adresleri olabilir, bir öğrenci kardeşimizse üniversitesinin olduğu yer olabilir, ailesinin yaşadığı yer olabilir, bir emeklimizse yazlığı olabilir, şu an yaşadığı kışlığı olabilir. Bütün seçmenlerimiz 14 Mayıs günü nerede olacaklarsa seçmen kayıtlarını 2 Nisan'a kadar taşıyabilirler ve oy kullanma hakkından mahrum kalmazlar. Bu çok önemli bir seçim. Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçim var önümüzde. Onun için sizin aracılığınızla bu çağrıyı tekrarlıyorum. 14 Mayıs'ta nerede olacaksanız lütfen ikametinizi oraya alın. Nüfus müdürlüğünüze gitmeniz yetiyor. Nüfus müdürlüğüne gidin. O gün hangi ikamette olacaksanız o ikameti bildirin. Ondan sonra seçmen listesinde o adreste olacaksınız ve oy kullanmanız çok kolay olacak. Bir çağrı daha yapayım. Bunun ikisi çok önemli. Yine YSK sisteminde ve e-devlet üzerinden kimlik numaranızla yaptığınız sorgularla şunu görebiliyorsunuz. Kendinizin nerede seçmen olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda hanenizdeki ve binanızdaki seçmenleri görebilme fırsatınız da var. Hani hep akıllarda soru işareti var ya, bizim eve başka birini seçmen yazmışlar mıdır? Acaba
Evet.
tanımadığımız biri seçmen olmuş mudur? Bunu da kontrol etmek için bir fırsat var önümüzde. Lütfen bu kontrolleri de yapsınlar ve 2 Nisan'a kadar Askılit sitelerine itiraz etsinler. Eğer bir seçmen bilgileri dışında o bölgede görünüyorsa, yani kendi evlerinde, binalarında görünüyorsa, lütfen buna karşı da itirazları yapsınlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlıklarını da bu konuda uyardık. Eğer herhangi bir seçmenimiz böyle bir tespit yapıp ne yapacağını bilmiyorsa en yakınındaki Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığına gitsin. Orada hukukçu arkadaşlarımız, ilçe başkanlığımız gerekli desteği veriyor olacak.
Onursal Bey, aslında biraz bahsettiniz siz ama ben tekrar yinelemek istiyorum. Siz şu an Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçim güvenliği konusunda ne noktadasınız? Tüm güvenlik önlemleri alındı mı?
Aklımıza gelen bütün güvenlik önlemlerini almaya çalışıyoruz. Ama seçim güvenliğinin merkezinde insan var. Seçim güvenliği bir teknoloji meselesi değil. İnsanın kontrol ettiği, yönettiği ve teknolojiyle kolaylaştırdığı bir mesele. Takibi kolaylaştırdığı bir mesele. Öncelikle biliyorsunuz bizde oy verme işlemi gizli oy yöntemiyle oluyor. Yani kişi bir paravanın arkasına geçiyor, oyunu kullanıyor. Sonrasında oylar açık bir ortamda sayılıyor. Sandık kurulunun gözetiminde, hatta oy veren herkesin gözetiminde sayılıyor. Ve bunlar bir tutanağa işleniyor. Eğer bizim o her sandıkta bir görevlimiz varsa, ki hedefimizi siz de biraz önce paylaştınız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve Millet İttifakı olarak her sandıkta bir Cumhuriyet Halk Partisi görevlinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve en az iki Millet İttifakı görevlisinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede bu hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Orada bir sandık görevlimiz varsa ve işini iyi yapıyorsa, sandık kurulu oluşurken gelmiş ve çalışmaya başlamışsa, gün boyu gözünü bile kırpmadan bütün oy kullanma süreçlerini takip etmiş, kimlikleri kontrol etmişse, saat 5 gibi oy verme süreci bitiyor. Bu defa oylar sayılmaya başlıyor. Oylar sayılırken de parti okulumuz bütün sandık görevlilerimizi eğitiyor ulaşabildiği. Online eğitimlerimiz var, yerinde eğitimlerimiz var. Eğitimini almışsa zaten sandık görevlimiz bu konuda çok donanımlı olmuş oluyor. Ve sayımlarda da bir itiraz yapacaksa itirazlarını yapıp ıslak imzalı tutanağı aldığında aslında sandığın tapusunu almış oluyor. Artık sandığın tapusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir görevlisinde. Bundan sonra teknoloji devreye girmeye başlıyor. Nasıl devreye giriyor? Bizim her okulda görevlilerimiz var. Bu görevlilerimiz o sandık sonuçlarını ilk etapta bize mobil uygulamalardan gönderiyorlar. Fakat biz bütün seçimlerde 2018'de, 2019'da bir sistemden sonuçları takip etmedik. Bu seçimde de birkaç sistemden takip edip çapraz kontrol yapıyoruz. Yani bu cross checklerle gönderilen verinin doğru olup olmadığını kontrol ediyoruz. İlk sonuçlar okuldaki arkadaşımızın bize tutanakları gönderilmesiyle alıyor. Ama burada bırakmıyoruz işi. Tekrar o ıslak imzalı tutanağın ilçe başkanlığımıza gitmesi lazım. Eğer ıslak imzalı tutanak ilçe başkanlığımıza gitmezse biz itiraz yapamayız. Yani 10 arkadaşımız birden ben gördüm burada bir usulsüzlük var dese de, eğer elimizde ıslak imzalı tutanağın orijinal hali yoksa maalesef itirazımızın bir anlamı yok. Yani fotoğrafı var, ben gördüm, bunun hiçbir anlamı yok. Onun için bizim prosedürümüz şöyle devam ediyor. Islak imzalı tutanak ilçe başkanlığımıza ulaşıyor. Bu defa ilçe başkanlığımızda farklı bir sistemden bu tutanaklar tekrar dijital ortama yükleniyor. Böylece ilk gönderilen sonuçla ilçe başkanlığımızdan gönderilen sonuç karşılaştırılmış oluyor. Bu yetmiyor. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi seçsiz sistemine, yani YSK'nın seçim sistemine paralel çalışan bir sistemimiz var. Oraya bu iki sonuç yazılıyor. Aynı zamanda YSK ile bizim bir entegrasyonumuz var. Dijital bir entegrasyonumuz var. O entegrasyon doğrultusunda her 3 dakikada bir de YSK sistemine yansıyan verileri alıyoruz. Yani nasıl tutanaklar, çuvallar ilçe seçim kuruluna gidip orada tekrar sisteme işleniyor. O sisteme işlendiği anda biz o tutanakların fotoğraflarını, yani taranmış hallerini, çetelerin taranmış hallerini ve sonuçları YSK sisteminden de alıyoruz. Bu 3 veriyi karşılaştırıyoruz. Eğer bu 3 veri arasında bir sorun varsa Sistemimiz alarm veriyor. Diyor ki bu sandıkta bir sorun var. Çünkü bize gelen ıslak imzalı tutanakla YSK'nın gönderdiği sonuç arasında bir sorun var. Buraya dikkatli bakın diyor. Bu andan itibaren bizim çağrı merkezimiz devreye giriyor. Bizim ilçe başkanlığımız, il başkanlığımız ve ilçe seçim kurullarındaki temsilcilerimiz devreye giriyor. Kontroller yapılıyor. Eğer kontrollerde veri girişinde bir hata yoksa ve bu hata YSK tarafından kaynaklanıyorsa da ıslak imzalı tutanağı da ekine eklediğimiz şekilde bütün bu sandığa itiraz ediyoruz. Kırmızı alarm veren sandıklara ve adım adım Türkiye'deki bütün sandıkları bu şekilde kontrol ediyoruz. Aynı zamanda bütün sonuçları biz de ayrı bir sistemde birleştiriyoruz. Yani İstanbul'da, Ataşehir'de oy sayımı bittikten sonra Ataşehir'in total sonucunu bizim sistemimizde ayrı şekilde birleştiriyor ve ikisini karşılaştırıyoruz. Eğer arada bir farklılık yoksa zaten ilçe başkanlığımız işini gayet doğru yapmıştır. Bir sorun yoktur. İstanbul'un 39 ilçesinde ilçe başkanlarımız işini pürüzsüz yapıp sonuçları aldıktan sonra il başkanlığımız 39 ilçeyi birleştiriyor ve tüm İstanbul'u görüyoruz. İstanbul gibi diğer 80 ilimizde bu birleştirmeyi yapıyor. 80 ilimizi topladığımızda da yurt dışıyla birlikte gelen sonuçlarla tüm seçimin sonuçlarını adım adım takip etme fırsatımız var. Biz de bunu biraz önce söylediğim gibi oylar sayılıp da ıslak imzalı tutanaklar alındıktan sonra dijital ortama aktarıyoruz ve orada takiplerimizi yapıyoruz. Aynı zamanda Millet İttifakı bileşenleriyle de çeşitli entegrasyonlarımız var. Onlardan gelen veriler üzerinden de tekrar tekrar bu sonuçları birleştirerek hangi sonuç hangi partide varsa bir sandık Cumhuriyet Halk Partisi'nde boş kalmış olabilir. O an hastalanmıştır, o kişi gidememiştir ama bir İyi Partili gitmiştir, Saadet Partili gitmiştir, Gelecek Partili devalı bir müşahit vardır. Bunlardan gelen bütün sonuçları birleştirip Türkiye'de 195 bine ulaşan yurt içi ve yurt dışı sandığı kontrol edip bu süreci bitirmek istiyoruz. Ama stratejimiz şu değil, biz hızlı sonuç açıklamayacağız. Biz doğru sonuç açıklıyor olacağız, YSK'yı teyit ediyor olacağız, YSK'nın bir adım önünde olacağız. Fakat bütün itiraz süreçlerini ve zamanlarımızı kullanarak adım adım süreci yürütüyor olacağız. Onun için birileri çıkar biz kazandık der, bazı ajanslar ismi lazım değil der ki A kazandı, B kazandı der. Bir anda sessizliğe bürünür, kaçarlar, %99'da bırakırlar. Bunlara aldırış etmeden seçmenimizin yapacağı, internet de kesilebilir, başka sorunlar da olabilir, ıslak imzalı tutanaklar alacağız. Biz Türkiye'de yaşayan milyonlarca insanın aklı bu sonuçları birleştirmeye yeter. Bu sonuçları birleştireceğiz ve seçimin kazananını hep birlikte Türkiye'ye duyuracağız. Ama gerçek kazananı duyuracağız, hak edeni duyuracağız. Bunu özellikle belirtmek isterim. Lütfen A böyle dedi, B böyle dedi, ben kazandım dedi, bütün billboardları doldurdu, teşekkür ediyor. Biliyorsunuz bunların hepsi boşa çıktı. Boşa çıktı, o billboardları da toplamak zorunda kaldılar.
Ajanslardan bahsettiğiniz, o gece milyonlarca insan ekranları karşısında seçim sonuçlarını takip ediyor olacak. Her yıl Anadolu Ajansı'nın yayınladığı veriler gündem oluyor. Bu çerçevede de güvenilirlik tartışmaları başlıyor. Peki halk doğru ve güvenilir sonuç için nereyi takip etmeli?
Halk güvenilir sonuç için lütfen bizim açıklamalarımızı beklesin. Tabii ki Anadolu Ajansı ne diyor ona da bakabilirler. Fakat hiçbir itibara kalmadı 31 Mart akşamı. Anadolu Ajansı'nın bu tarafgirliklerini de mecliste defalarca ziyaretler yaptılar. Benim üyesi olduğum komisyonu da ziyaret ettiler, sorduk. Cevaplayamadılar. Bunun için lütfen bütün vatandaşlarımız süreci adım adım kendileri takip etsinler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet İttifakı'nın açıklamalarını izlesinler. Hiç akla gelmeyecek çeşitli hamleler de gelebilir. Büyük bir soğukkanlılıkla, sağduyuyla bizim bir hedefimiz var. 195 bin sandığın tutanağını almak ve birleştirmek. Ve bunu yapacak aklımızda, enerjimizde, insan kaynağımızda var. Paniğe kapılmadan adım adım iğne oyası gibi bunu işleyeceğiz. Önemli olan bizim elimizdeki tutanaklarla YSK'daki tutanakları karşılaştırmak ve bu doğrultuda doğru sonucun ortaya çıkmasını sağlamak. 31 Mart akşamı İstanbul'da ne dedi Adalet Kalkınma Partiler? Çıktı, biz kazandık dediler. Yetmedi, her yere teşekkür mesajları astılar. Fakat biz ne dedik? Biz sonucu takip ediyoruz. Hak yemedik ama hakkımızı da yedirmeyiz. Doğru sonucu görene kadar, en son anlamlı sandığı sayıp tutanağını görene kadar bu süreci sürdüreceğiz dedik. Ve YSK'da bizim sonuçlarımızı onaylamak zorunda kaldı.
Türk siyasetini bilmek aynı zamanda son 100 yılın siyasetini bilmektir, biliyorsunuz ki. Ben de bu bağlamda size bir soru sormak istiyorum. Türkiye'de seçim güvenliğini Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana değerlendirecek olsanız nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye'de maalesef son 20 yılda kurumlar çökertildi. Aslında vatandaşın çok itibar ettiği kurumlarımız vardı bizim. YSK da bunlardan biriydi. TÜİK de bunlardan biriydi. ÖSYM de bunlardan biriydi. Bunların yaptığı çalışmalar, Merkez Bankası bunlardan biriydi. Bunların yaptığı çalışmalar sorgulanmazdı. Maalesef süreç içinde Adalet Kalkınma Partisi bütün kurumların içini boşalttı ve bugün devletin yapması gereken seçim güvenliği çalışmalarını siyasi partiler yapmak zorunda bırakılıyor. Neden? Çünkü bu işi yapanlara güvenmedikleri için. Gelmiş olduğumuz nokta bu ve Türkiye tarihinde herhalde en kötü dönemleri yaşıyoruz diyebilirim. Ama geçmişte de seçim hilelerine tenezzül edenler olmuş, geçmişte de yasaları değiştirerek iktidarlarını sürdüreceğini zannedenler olmuş. Fakat tarihte böyle yasa değişiklikleriyle, seçimdeki çeşitli hilelerle bir kazanmaya çalışanların kaybettiğini göstermiş bize. Yine bu seçimlerde de ben görüyorum ki vatandaş kararını vermiş. Biz milletimizin ferasetine inanıyoruz. Ve bu çerçevede sandığa gidip oylarını kullanacaklar. Sadece oylarını kullanmakla kalmayacaklar. Sandıkta kullandıkları oyların YSK sistemine doğru yansıyıp yansımayacağını da takip edecekler. Biz de seçim günü bu konuyla ilgili çeşitli çözümler sunuyor olacağız seçmenlerimize. Eğer oy kullandıkları sandığın sonucunun YSK sistemine doğru yansıyıp yansımadığını merak ediyorlarsa Cumhuriyet Halk Partisi'ni takip etmeye devam etsinler. Onlara bir çözüm sunuyor olacağız. Yine birçok soru işareti var. İnternet kesilebilir, sosyal medya yavaşlatılabilir, işte çeşitli kaotik ortamlar yaratılabilir. Soru işaretleri var. Bunlara karşı da birçok çözüm üretmeye çalışıyoruz ve adım adım felaket senaryolarını değerlendirip Cumhuriyet Halk Partileri olarak bunlara karşı çeşitli savunmalar ve çözümler ortaya koyuyoruz.
Seçim güvenliği ile ilgili konuşan AK Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Recep Özel, geçen yıl yaptığı konuşmasında dünyadaki en güvenli seçimlerin Türkiye'de yapıldığını söylemişti. Özel, Türkiye'deki sistemin çoğu ülkede olmadığını iddia etmişti. Bu konu üzerine çalışan bir siyasal iletişimci olarak siz bu açıklamalara ne diyorsunuz?
Bizim seçim sistemimizin aslında iyi kurgulandığı çok doğru. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi Cumhuriyet tarihinden bu yana büyük bir birikimle ve tecrübeyle geliyor. Aslında YSK'nın da bu noktada çok büyük bir tecrübesi oluşmuştu Türkiye'deki seçimleri yapma noktasında. Ama ne zaman bizim seçim sistemimiz Adalet Kalkınma Partisi iktidarıyla tanıştı, maalesef içini boşaltıp güvensiz hale getirdikleri için ve şeffaflıktan uzak oldukları için vatandaşın aklında soru işareti oluyor. Eğer Adalet Kalkınma Partili siyasiler baskı yapmayıp mühürsüz oyları geçerli saymasaydı, 6 Mayıs günü İstanbul seçimlerini iptal ettirmeseydi biz Türkiye'de seçim güvenliği meselesini konuşmazdık. Seçmen listelerinde sıkıntılar olmasaydı, özellikle kırsal bölgelerde memurların farklı yerde oy kullandırılmasıyla ilgili teşebbüsler olmasaydı, bir sandıkta 400 oy varken 410 oy, 420 oy görevliyle birlikte full oy çıkması gibi anomaliler karşımıza çıkmasaydı, biz de daha bu seçim sistemine güvenli olurduk. Fakat bizim seçim sistemimiz kötü değil. Bizim seçim sistemimizi uygulayıcıların siyasallaşmasıyla ilgili büyük bir problemimiz var.
Dünyada seçim güvenliği konusunda örnek teşkil eden ülke hangi ülke sizce?
Yani Amerika'da da Avrupa'da da çok iyi seçimler hayata geçiriliyor. Dediğim gibi mesele uygulayıcıların ve devletin demokratik, adil olmasıyla alakalı bir mesele. Eğer siz adaletli bir yöneticiye sahipseniz, seçimlerin demokratik olmasını istiyorsanız, seçmenin iradesi sandığa nasıl yansıdıysa sandıktan öyle çıkmasını istiyorsanız zaten seçim güvenliğiyle ilgili hiçbir problem yok. Fakat tam tersi, ben 3-5 oyu değiştirerek, 300-500 oyu değiştirerek bir milletvekilini manipüle edeyim, sonucu değiştireyim, işte bir bölgede açık oy kullanmasını teşvik edeyim, güvenlik güçleriyle baskı yaptırayım, işte muhtarları tehdit edeyim anlayışıyla yapıyorsanız da tercihinizi, O zaman da maalesef güvensiz bir seçim sistemiyle karşılaşırsınız. Aslında bence ülkelerin demokrasi seviyeleriyle de doğru orantılı olarak seçim güvenliği de şekilleniyor.
Onursal Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederim.
Onursal Adıgüzel'le birlikteydik. Türkiye'de ve dünyada seçim güvenliği konusunu konuştuk. Gelecek bölümde görüşmek üzere.